Ayrım 16.
Daha evvel hiç Ermeni arkadaşı olmamıştı ama tehciri ilk kez duymuş değildi. Daha önce de bazı şeyler dinlemişti. Bazısı lehte, çoğu aleyhti. Ama böyle bir hikaye gerçek bir insandan dinlemek oldukça farklı bir tecrübeydi. Ama Asya'yı esas ilgilendiren başka bir noktaydı. Armanuş'un hafızası. Hiç bu kadar ihtiyar bir belleğe sahip bir gençle tanışmamıştı. Gene de içindeki nihilistin hüznü kovması uzun sürmeyecekti. Omzunu silkti. Neyse ne, dünya zaten boktan bir yerdi. Geçmiş, gelecek, burası, orası, hepsi birdi. Her yerde aynı ıstırap. Tanrı ya yoktu ya da hepimizi içine attığı sefaleti göremeyecek kadar uzaktaydı. Hayat alabildiğini acımasızdı. Karanlık bakışları Alaturka Donald Trump'ın kaybeden grubun en kabahat 3 üyesine ahiret sualleri sorduğu ekrana kaydı. Futbol takımı için tasarlanan formalar öyle berbat olmuştu ki en fanatik taraftarlar bile bedava olduğu halde bunları giymeyi reddetmişti. Şimdi birilerinin diziden elenmesi gerekiyordu. Tüm yarışmacılar elenen olmamak için birbirlerinin kuyusunu kazmaya çalışıyordu. Kapitalizmin gaddar at yarışında kaybeden taraf olmak istemiyordu kimse. Gerekirse birbirlerinin gözünü oyabilirlerdi. Asya suratını buruşturdu. Ne vahşi bir sistemdi bu. Düşüncelerinin kasvetine gömülen Asya'nın yüzünde müstesni bir gülümseme belirdi. İçinde yaşadığımız kainat buydu işte. Tarih, siyaset, din kavgaları, yarışmalar, pazarlama taktikleri, serbest piyasa ekonomisi, iktidar mücadelesi. Bir lokmacık zafer için herkes birbirinin gırtlağında. Bütün bunlara ihtiyacı yoktu kuşkusuz. Bütün bu bok püsüre. Hala gözü televizyonda ama artık iştahı tümüyle açılmış bir halde sandalyesini ileri itip tabağını doldurmaya başladı Asya Kazancı. Başını kaldırdığında annesinin dikkatle kendisini süzmekte olduğunu gördü. Adeta ruhunu okumuştu Zeliha teyze. Anında gözlerini kaçırdı. Açtığına pişman olmuş bir yaban çiçeği gibi anında kapandı. Yemekten sonra Armanuş telefon etmek için kızlar odasına çekildi. Cep telefonundan önce San Francisco'yu aradı. Duvardaki devasa Johnny Cash posterinin tam karşısında duruyordu. Babaanneciğim ben Armanuş diye bağırdı heyecanla ama hemen sesini normale çevirdi. Nasılsın bir tanem? Arkadaki o ses de ne? Mühim bir şey değil güzelim. Banyodaki boruları tamir ediyorlar. Dikran dayının geçen gün hepsini benzetmiş. Tesisatçı çağırdık mecburen. Sen ne yapıyorsun? Bu soruya hazırlıklı olan Armanuş havadan sudan bahsetmeye başladı. Tabii İstanbul'daki değil, Arizona'daki havadan sudan. Şuşan Dine'yi böyle kandırdığı için kendini berbat hissettiği halde yapılacak en iyi şeyin bu olduğunu düşünerek içini rahatlatmaya çalıştı. Gerçeği nasıl söyleyebilirdi ki? Ne desin? Babaanneciğim aslında ben Arizona'da falan değil, senin doğduğun şehirdeyim. Telefonu kapattıktan sonra birkaç dakika bekledi. Sıkıntıyla derin bir nefes aldı. Cesaretini toplayıp sıradaki numarayı çevirdi. Sükunetini korumaya azami gayret etse de annesinin sesini duyar duymaz geriliverdi. Amy, neden daha önce aramadın? Neredesin? Nasılsın? Sana iyi davranıyor mu hocadılar? San Francisco'da hava nasıl? Ne zaman döneceksin Arizona'ya? Yoksa bırakmıyorlar mı? Anneciğim lütfen sakin ol. Ben gayet iyiyim. Havada. Armanuş internetten San Francisco'daki hava durumuna bakmadığına pişman oldu. İyi. Biraz rüzgarlı. Her zamanki gibi. He dedi Rose. Seni defalarca aradım ama cep telefonun kapalıydı. Çok merak ettim. Bak anne dedi Armanuş sesindeki kararlılığa kendisi de şaşırarak. Beni babaannemin evindeyken aradığında rahatsız oluyorum. Gel seninle bir anlaşma yapalım. Hiç olmazsa bir müddet sen beni arama. Bırak ben seni arayayım. Lütfen. Sana bunu onlar mı söyletiyor diye şüpheyle sordu Rose. Hayır anne. Tabii ki hayır Tanrı aşkına. Senden bunu rica eden benim. Birkaç dakika süren bir cebelleşmeden sonra Rose gönülsüz de olsa anlaşmayı kabul etti. Ardından başladı her zamanki şikayetlerini. Evden işe, işten eve koşturmaktan, kocasının duyarsızlıklarından, kendisine hiç zaman ayıramamaktan yakındı. Bir tek Home Depot'ta tenzilat olduğunu, Mustafa ile birlikte mutfak dolaplarını yenileme kararı aldıklarını anlatırken sesine neşe geldi. Bana akıl ver dedi Rose hevesle. Kiraz ağacına ne dersin? Bizim mutfağa yakışır mı? Olabilir, yakışır herhalde. Bence de. Ya koyu meşe? Biraz pahalı ama çok klas. Sence hangisi daha iyi? Bilmem ki anne, koyu meşe de iyi gibi. Ay o da iyi bu da iyi. Hiç yardımcı olmuyorsun ki dedi Rose içini çekerek. Armanuş nihayet telefonu kapattığında yabancı yabancı bakındı etrafına. Duvarlardaki fotoğraflar, yerdeki Türk halısı, yabancı mobilyalar, başka bir dil konuşan gazeteler. Aniden küçüklüğünden beri hissetmediği bir paniğe kapıldı. Hatırladı. Aymanuş 6 yaşındayken bir gün annesiyle arabada giderken aniden benzinleri bitmiş, yol ortasında kala kalmışlardı. Yoldan başka bir vasıta geçene kadar bir saat beklemeleri gerekmişti. Derken Rose otostop çekmeye başlamış ve bir tır durup onları almıştı. Tırın içinde iki kaba saba iri yarı adam vardı. Ürkütücü ve suratsız. Tek kelime etmeden onları benzin istasyonuna götürmüşlerdi. İstasyona bırakıldıktan ve tır gözden kaybolduktan sonra Rose dudağı titreyerek Aymanuş'a sarılmış, panik içinde ağlamaya başlamıştı. Ah Tanrım, ben ne yaptım? Ya kötü insanlar olsalardı? Bizi kaçırabilir, tecavüz edebilir, öldürebilirlerdi. Kimse de cesetlerimizi bulamazdı. Bu riski nasıl alabildim? Bu kadar şiddetli olmasa da Aymanuş'un şu anda hissettiği panik bundan farklı değildi. İstanbul'da yabancı bir evdeydi ve ailesinden hiç kimsenin bundan haberi yoktu. Nasıl böyle aklına estiği gibi hareket edebilmişti? Ya kötü insanlarsa? Nasıl böyle bir risk alabildim? 9. Bölüm Portakal Kabukları. Ertesi gün Asya Kazancı ve Aymanuş Çakmakçıyan Şuşan ninenin doğduğu konağı aramak için erkenden çıktılar. Mahalleyi ve sokağı kolayca buldular. Yeniköy'de şık bir muhitteydi eski konağın yeri. Ama konak monak yoktu ortada. Onun yerine 5 katlı modern bir bina dikilmişti. Birinci katta gösterişli bir balık lokantası vardı. İçeri girmeden önce Asya camdaki yansımasını kontrol etti. Memnuniyetsizce memelerine baktıktan sonra saçlarını düzeltti. Öğle yemeği için çok erken olduğundan önceki gecenin izlerini yerden süpüren bir avuç garson dışında kimseler yoktu içeride. Bir de insanın ağzını sulandıran bir koku bulutu altında akşam için meze ve yemek hazırlayan al yanaklı tombul aşçı vardı. Asya her biriyle tek tek konuşup binanın geçmişine dair sorular sordu. Ama Kürt garsonlar şehre daha yeni göçmüşlerdi. Aşçı da eski yeni köylüydü ama sokağın tarihine dair malumat sahibi değildi. Kökte İstanbul ailelerinden sadece birkaçı doğdukları topraklarda kaldılar diye açıkladı aşçı otorite havasıyla. Bir yandan da devasa bir kalkan balığını havada bayrak gibi kaldırarak. Bu şehir bir zamanlar Babil Kulesi gibiymiş. Her telden, her demden insan. Her dil konuşulur mu sokaklarında diye devam etti aşçı. Kalkanın kılçığını kuyruğun hemen üzerinden ve başın hemen altından kırarak. Bu mahallede bir sürü Yahudi komşumuz vardı. Rumlar, Ermeniler. Ben küçükken balığı Rum balıkçılardan alırdım. Annemin terzisi Ermeniydi. Babamın patronu Yahudiydi. Hepimiz bir aradaydık yani. Onlar bizim bayramlarımızı kutlardı, biz onlarınkini. Her şeyin neden değiştiğini sorsana dedi Aymanuş çevirmeni Asya'ya. Neden mi değişti diye gürledi ahçı aniden celallenerek. Ben sana diyivereyim mi ne değişti? İstanbul şehir değil. Şehir gibi görünüyor ama o işin kandırmacası. Sadece kabuğu şehir buranın. Esasında bu bir şehir tekne. Biz hepimiz bir gemide yaşıyoruz. Balığı kafasından tutup kılçığı içinden çekip çıkardı. Maharetinden memnun devam etti. Burada hepimiz yolcuyuz. Öbek öbek gelip gidiyoruz. Bizanslısı gidiyor, Osmanlısı geliyor. Yahudiler gidiyor, Ruslar geliyor. Ağabeyimin mahallesi Moldovyalı Romanyalı dolu. Abim şaka yapıyor. Karıyı boşayıp Moldovyalı alacağım yerine diye. Yarın onlar gidecek, başka yolcular gelecek. İşte böyle. Aymanuş hayal kırıklığına uğramış, Asya bunalmış vaziyette lokantadan ayrıldılar. Dışarıda hava yumuşamıştı. Muhteşem bir boğaz manzarasına çıktılar. Beklenmedik ölçüde parlak bir güneş ve berrak bir sema altında ışıl ışıl. Güneşten korunmak için ellerini gözlerinin üzerine koydular. İkisi de derin bir nefes alıp havadaki bahar kokusunu içine çekti. Daha iyi bir planları olmadığından karşılaştıkları hemen her seyyar satıcıdan bir şeyler alarak boğaz boyu yürümeye başladılar. Kaynamış mısır, midye dolması, irmik helvası, sonunda da koca bir kese kağıdı ay çekirdeği. Şaşmaz bir ritimle başladılar çitlemeyi. Yiyecekten yiyeceğe geçtikleri gibi konudan konuya geçtiler. Her şey konuşabilirlerdi. 3 konu hariç. Cinsellik, erkekler ve babalar. Birbirine halen yabancı olan genç kadınlar arasında bu 3 konunun dokunulmazlığı vardı. Aileni sevdim dedi Aymanuş. Hayat dolular. Ya ne demezsin dedi Asya kolundaki bilezikleri şıngırtatarak. Üzerinde vişne rengi çiçek desenleri olan uzun açık yeşil bir hippie giymişti. Yamalı bohça bir çantası vardı ve bir sürü takısı, cam boncuktan kolyeler, bilezikler, neredeyse her parmağında gümüş yüzükler. Onun yanında armanış kot pantolon ve tweed ceketiyle kendisini giysi fukarası hissediyordu. Her iyi şeyin bir de kötü tarafı var dedi Asya. Kadınlarla dolu bir evde tek çocuk olarak doğmak zor iş. Sevgileriyle boğuyorlar. Tek çocuk olarak etrafındaki bütün yetişkinlerden daha olgun olman gerekiyor. Bu kadar sevilip esirgendiğim, birinci sınıf bir okula gönderildiğim ve bu ülkede mümkün olan en iyi eğitimi aldığım için minnettarım. Ama esas mesele benden hayatta yapamadıkları, kendi içlerinde ukde kalan tüm şeyleri yapmamı beklemeleri. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Armanuş gayet iyi anlıyordu. Gayet tanıdık olan bu hikayeyi. Sonuçta aynı anda hepsinin hayallerini gerçekleştirmek için deli gibi çalışmam gerekti. İngilizceyi 6 yaşında öğrenmeye başladım. Bununla kalsa sorun yoktu. Ertesi sene Fransızca öğrenmem için özel öğretmen tutuldu. 9 yaşına geldiğimde hiç alakam ve yeteneğim olmadığı halde bir sene boyunca bana keman çaldırdılar. Ondan sonra evimizin yakınlarında bir buz pateni sahası açıldı ve teyzelerim patenci olmama karar verdiler. Beni parıltılı elbiselerle saltolar atarken hayal etmek hoşlarına gittiği için. Avrupa şampiyonu olup buz pistlerinde milli marşımızı çaldıracaktım. Katerina Witt'in Türk versiyonu ben olacaktım. Sonuçta ne oldu? Kendimi pistte kıçımın üstüne düşerken buldum. Buz üstündeki patenlerin cızırtısı hala tüylerimi diken diken eder. Armanış kibarlıktan gülmemeyi başardı. Ama Asya'nın uluslararası bir müsabakada saltolar atan imgesine gülmemekte zorlandı. Sonra bir ara uzun mesafe koşucusu olmamı istediler. Yeterince çalışırsam Türkiye'yi olimpiyat oyunlarında temsil eden müthiş bir atlet olacaktım. Bu memelerle beni kadınlar maratonunda yarışırken hayal edebiliyor musun Allah aşkına? Armanış bu sefer kahkahasını bastıramadı. Şu kadın atletler bu işi nasıl yapıyorlar bilmiyorum ama hepsinin göğüsleri tahta gibi. Memelerini küçültmek için erkeklik hormonu falan alıyorlar herhalde. Benim gibi kadına atlet olmak için yaratılmamış. Fiziğin en temel kanunlarına aykırı. Düşün bir kere. Vücut ivme kanununu uyarınca hız kazanarak ilerliyor. Hızındaki değişim miktarı vücuda verilen güçle orantılı ve aynı yönde olmak durumunda değil mi? Sonra ne oluyor peki? Memeler de ivme kazanıyor ama tümüyle kendine has aksak bir ritimle. Sen öne doğru koşuyorsun, memeler yukarı aşağı iniyor ve sonunda seni yavaşlatıyorlar. Eylemsizlik kanunu artı yer çekimi kanunu. Kazanmanın imkanı yok. Ay nasıl utanç vericiydi diye ekledi Asya heyecanla. Allah'a şükür o safa çabuk atlatıldı. Ondan sonra resim ve heykel dersleri aldım. Derken maalesef beni baleye yazdırdılar. Yakın zamana kadar baleye gittim. Sonunda annem derse her fırsatta astığımı anlayıp beni azat etti. Şimdilik beni kendi halime bırakmış görünüyorlar. Ama her an bir teyzemin aklına yeni bir fikir gelebilir ve bir de bakmışsın ben gene olmadık kurslara yazılmışım. Armanış başka birinin hayatında kendi hayatının belirleyici öğelerini bulmanın verdiği aşinalık duygusuyla başını salladı. Kendi halalarının abartılı sevgileriyle ilgili pek çok şey anlatabilirdi. Onun yerine bir soru sordu. Anlayamadığım bir şey var. Havaalanına birlikte geldiğin hanım hep mini etek giyen. Armanış kıkırdadı ama hemen kendini topladı. Zeliha, o senin annen değil mi? Ama ona anne demiyorsun. Yanılıyor muyum? Doğru. Biraz kafa karıştırıcı. Bazen benim bile kafam karışıyor dedi Asya günün ilk sigarasını yakarken. Armanuş'un sigaradan hoşlanmadığını fark etmişti. Sigaranın dumanının öteki yanı Armanuş'tan mümkün olduğunca uzağa üfledi. Ama rüzgar dumanı dosdoğru üstlerine taşıdı. Anneme tam olarak ne zaman teyze demeye başladığımı hatırlamıyorum. Belki baştan beri, ta en baştan. Asya sigara dumanından iki mükemmel halka yaptı ama rüzgar ikisini de dağıttı. Asya bir an duralayıp Armanuş'a baktı gözücüyle. Yeni arkadaşının profilini çıkartmayı bitirmemişti. Ama onu hanım hanımcık bir kız olarak sınıflandırmıştı. Aklı başında, son derece halim selim bir kızdı bu. Ve eğer hayat tarzında sigara sunturlu bir küfürse, Asya'nın diğer habis alışkanlıklarını kabul etmesi söz konusu bile olamazdı. Hepsi de anne rolü oynayan teyzelerimin arasında büyüdüm. Benim kişisel trajedim bir bakıma dört kadının tek çocuğu olmamdı. Herhalde farkına varmışsındır. Feride teyzem biraz çatlaktır. Hiç evlenmedi. Bir sürü işe girdi çıktı. Manik evdeyken mükemmel bir tezgahtardı. Cevriye teyzem mutlu bir evlilik yaptı ama sonra kocasıyla birlikte hayatının neşesini de kaybetti. Ondan sonra kendini tarih öğretmenliğine verdi. Aramızda kalsın bence cinsellikten hoşlanmıyor ve insan vücudunun ihtiyaçlarını iğrenç buluyor. Tabii en büyükleri Banu teyze var. Dünya iyisidir. Kimseye incittiğini görmedim bugüne kadar. Yüreği geniştir en büyük teyzemin. Ama işte çok çekti. Kağıt üzerinde hala evli ama kocasını nadiren görür. İki oğlu vardı ama ikisi de öldü. Bu ailenin erkekleri lanetlidir. Uzun yaşamazlar. Aymanış bu lafı nasıl yorumlayacağını bilemediğinden içini çekti. Yani Banu teyzenin Allah'a sığınmasını anlayabiliyorum diye ekledi Asya kolyesinin boncuklarıyla oynayarak. Neyse, demek istediğim doğduğum zaman kendimi dört teyze anne ya da dört anne teyzeyle çevrili buldum. Ya hepsine anne diyecektim ya da anneme teyze diyecektim. Galiba teyze demek kolayıma geldi. Zeliha teyze. Peki ama annem bu işe bozulmadı mı? Açık denize doğru giden pas rengi bir şilebi fark etmesiyle Asya'nın yüzünün canlanması bir oldu. Boğazdan kayıp giden gemileri seyretmeyi severdi. Nasıl yaşardı acaba mürettebat? Şehri onların gözünden görebilmek isterdi. Sürekli hareket halinde olan bir denizcinin gözünden nasıldı acaba yerleşiklerin hayatı? Yo, bozulmadı. Bana hamile kaldığında 19 yaşındaymış. Kulağa tuhaf gelecek ama anne dememem onu rahatlatmış olmalı. Dört kardeşin dördü de teyzelerimdi teoride. Bir şekilde bu ünvan annemin işlediği günahı toplum nezdinde daha az görünür hale getirdi. Aslında istersen ona teyze demeye beni bizzat kendisini cesaretlendirdiğini düşünüyorum. En azından bir müddet. Sonra da alışkanlığın üstesinden gelmek mümkün olmadı. Ondan hoşlandım dedi Armanus. Ama sonra kafa karışıklığıyla durakladı. Hangi günahtan bahsediyorsun? Gayrimeşru bir çocuk doğurmaktan. Annem. Asya doğru kelimeyi ararken burnunu buruşturdu. Ailedeki kara koyundur. Evlilik dışı çocuk doğuracak kadar asi. Bir Rus tankeri geçiyordu şimdi. Kıyıya küçük dalgalar çarptı. Etrafta bir baba olmadığını fark ettim. Ama ölmüş filan olabileceğini düşünmüştüm dedi Armanus kekeleyerek. Üzgünüm. Babam ölmedi diye mi üzülüyorsun dedi Asya gülerek. Kıpkırmızı kesilen Armanus'a hınzır bir bakış fırlattı. Ama haklısın biliyor musun dedi Asya nice sonra gözlerinde tekinsiz bir parıltıyla. Ben de böyle hissediyorum zaman zaman. Yani babam ölmüş olsaydı bu belirsizlik de sona ermiş olacaktı. Beni en çok çileden çıkaran bu. Kim olduğunu, neye benzediğini düşünmeden edemiyorum. İnsanın babasının nasıl bir adam olduğunu dair hiçbir fikri olmadığında hayal gücü devreye girip boşluğu dolduruyor. Düşünsene, belki de karşılaştık babanla. Belki her gün televizyonda seyrediyor ya da sesini radyoda duyuyorum o olduğunu bilmeden. Belki günün birinde bir yerde burun buruna geleceğiz. Bilmeden. Yanından geçip gideceğim. Babamla aynı otobüse binebiliriz. Belki dersten sonra konuştuğum hocadır. Sergisine gittiğim fotoğrafçı ya da şu seyyar satıcıdır. Kim bilir. Dönüp aynı anda dikkatle baktılar. Asya'nın utuğuna konu mankeni olan seyyar satıcı. Kalem bıyıktı, 50'li yaşlarda, tüy siklet bir adamdı. Önündeki camlı el arabasında çeşit çeşit turşularla dolu koca koca kavanozlar vardı. İki genç kadının böyle ilgisine mazhar olmaktan memnun sırıttı. Aymanuş kızararak yüzünü çevirdi. Asya ise kaşlarını çatıp turşucuya ters ters baktı. Yani annen sana hala babanın kim olduğunu söylemedi mi diye çekinerek sordu Aymanuş tekrar yola koyulduklarında. Annem nevi şahsına münhasır bir yaratıktır. Öyle de inatçıdır ki görüp göreceğin en demir iradeli kadındır. İçinden gelmezse bana hiçbir şey anlatmaz. Diğerlerinin de babamın kimliğini bildiğini sanmıyorum. Sanmam ki kimseye söylemiş olsun. Hoş, bilseler bile benimle paylaşmazlardı ya. Kimse bana bir şey açıklamaz. Kazancı ailesine sürgünüm ben. Aile arşivlerindeki her türlü tehlikeli bilgiden ve sırdan uzak tutuluyorum. Beni korumak adına kendilerinden ayırdılar. Asya çitlediği çekirdeğin kabuklarını hınçla tükürdü. Bir müddet sonra karşılıklı bir oyuna dönüştü. Onlar beni maziden uzak tuttukça ben de onları kendi sırlarımdan dışladım. Aynı anda ikisi de yavaşladı. Denizde topu topu 50 metre ötelerinde küçük bir teknenin burnunda ayakta durmuş, bir elinde dumanı tüten bir sigara, diğer elinde ise sarı, turuncu ve mor balonlar tutan bir adam vardı. Baloncu, mavi suların üzerinde nasıl bir renk şölenine dönüştüğünün, nedenli nefes kesici bir seyir malzeme sunduğunun farkında değildi. Armanus ile Asya balonlar ufukta kaybolana kadar bu manzarayı sessizce seyrettiler. Bir yerlere oturalım dedi Asya, gördüğü güzellikten yorgun düşmüş gibi. Yakınlarda salaş bir kır kahvesi vardı. Ne tip müzik dinlersin diye sordu Asya. Boş bir masa bulup içeceklerini ısmarlar ısmarlamaz. Asya limonlu çay, Armanuş buzlu diyet kola. Müzik Asya'nın dünya ile başlıca bağlantısı olduğundan bu soru aslında karşısındakini daha iyi tanıma gayretiydi. Klasik müzik severim. Bir de Ermeni müziği ve caz dedi Armanuş. Ya sen? Biraz farklı dedi asıl sebebini bilmeden kızararak. Bir müddet hayli sert şeyler dinledim. Bilirsin. Alternatif müzik, punk, post-punk, endüstriyel metal, death metal, dark wave, psychedelic. Biraz üçüncü dalga ska, biraz gotik, öyle şeyler. Öyle şeyleri yoz ergenlerin ya da karakterden ziyade hiddet sahibi, yönünü şaşırmış yetişkinlerin paylaştığı kayıp bir müzik türü olarak görmeye alışık olan Armanus şaşırarak sahi mi diyebildi sadece. Evet, ama bir sene önce Johnny Cash'e demir attım. Orada da kaldım. O zamandan beri başka bir şey dinlemiyorum. Cash'e tapıyorum. İçimi öyle bir daraltıp karartıyor ki yaşadığımı hissediyorum. Peki hiç yerli müzik dinlemiyor musun? Türk müziği, ne bileyim Türk popu. Türk müziği mi? Eksik olsun dedi Asya yapışkan bir seyyar satıcıyı kapıdan kovarcasına elini sallayarak. Bir zihinsel sınıra tosladığını anlayan Armanış üstelemedi. Belki de kendi köklerinden nefret etmek Türklerin sık sık yaşadığı bir derttir sonucuna vardı. Asya çayını bitirdikten sonra ekledi. Feride teyzem hoşlanır o tarzdan. Gerçi bazen şarkılarla mı yoksa şarkıcıların saçlarıyla mı daha çok ilgilendiğine emin olamıyorum. İkinci diyet kolasını yarılayan Armanuş, Asya'ya ne tip romanlar okuduğunu sordu. Edebiyat, dünyayla başlıca bağlantısı olduğundan bu soru aslında karşısındakini daha iyi tanıma gayretiydi. Okumayı severim ama edebiyat değil. Kızla oğlanla bir grup kafeye geldiler ve Armanuş ile Asya'nın karşısındaki masaya oturdular. Oturur oturmaz da her şeyle herkesle dalga geçmeye başladılar. Plastik sandalyelerle, mütevazi içeceklerin durduğu cam dolaplarla, menüdeki şeylerin İngilizce çevirilerindeki hatalarla ve garsonların giydiği I Love Istanbul tişörtleriyle. Asya ile Armanuş patırtıdan rahatsız olup sandalyelerin birbirlerine yaklaştırdılar. Felsefe okumayı severim. Bilhassa siyaset felsefesi. Benjamin, Adorno, Gramsci, biraz Zizek, bir de Deleuze. Onları severim. Sanırım soyutlamaları seviyorum. Varoluşçulukta ilgimi çeker. Asya bir sigara daha yakıp dumanların arasından sordu. Ya sen? Armanus çoğu Rus ve Doğu Avrupalı uzun bir yazarlar listesi saydı. Gördün mü dedi Asya. Hayatta en sevdiğin meşgale söz konusu olduğunda sen de tercihlerinde yerel takılmıyorsun. Okuma listem bana hiç de Ermeni gelmedi. Armanus hafifçe kaşını kaldırdı. Edebiyatın gelişmek için özgürlüğe ihtiyacı vardır dedi başını sallayarak. Ermeni edebiyatını geliştirmek için pek fazla özgürlüğümüz olamadı ki.